Budala, Dostoyevski.
Ayrım 91.
Yalnız düğünlerinden 5 gün kadar önce Darya Alekseyevna'nın evinden haber gelmiş, Nastasya Filipovna fenalık geçirdiği için onu acele oraya çağırmışlardı. Mışkin onu neredeyse cinnet halinde buldu. Titreyerek çığlıklar atıyor, Rogojin'in bahçelerinde bu evde saklandığını, onu şimdi gördüğünü, gece gelip onu öldüreceğini haykırıyordu. Bütün gün yatıştırılamadı. Aynı akşam İpolit'i yoklamaya giden prens, bazı işleri için Petersburg'a gidip dönen yüzbaşınınkinden, Rogojin'in bugün Petersburg'daki evine uğradığını, Pavlov'dan haber sorduğunu öğrendi. Rogojin'in uğradığı saat aşağı yukarı Nastasya Filipovna'nın onu bahçede gördüğü zamana uyuyordu. Böylece sorunun bir hayal görmeden ibaret olduğu ortaya çıkıyordu. Nastasya Filipovna ayrıntıları öğrenmek için yüzbaşınınkine gitti. İçi rahatlamış olarak döndü. Evlenme arifesinde Nastasya Filipovna'nın heyecanı son haddini bulmuştu. Petersburg'daki terziden gelen gelinlikleriyle uğraşıyor, prensin iltifatlarına sevinçle karşılık veriyordu. Yalnız bir aralık düğünlerinin kentte hoş karşılanmadığını ağzından kaçırdı. Birkaç zirzop müzikli, şiirli bir yuha alayı düzenliyormuş. Çevre de bunu çok iyi karşılıyormuş. Bu yüzden başını dik tutarak hepsine tepeden bakmak, kılığıyla, güzelliğiyle göz kamaştırmak istiyormuş. Cesareti olan varsa bağırsın, ıslıklasın bakalım. Bunu düşünmekle bile Nastasya Filipovna'nın gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Açıkça söylemediği bir isteği daha vardı. Agla En'in ya da gizli göndereceği birisinin kalabalık içinde kilisede bulunmasını, her şeyi görmesini istiyordu. Kafasında bu düşüncelerle saat 11'e doğru prensle vedalaştı. Ama gece yarısından önce birisi Darya Alekseyevna'nın evinden aceleyle gelerek Nastasya Filipovna'nın çok fena olduğunu, prensin hemen gelmesini istedi. Prens nişanlısını yatak odasına kapanmış, korkunç bir sinir bunalımı içinde buldu. Kapının ardından söylenenleri uzun süre duymadı. Neden sonra kapıyı açtı, içeriye yalnızca prensi aldı. Ardından kapıyı yeniden kilitleyerek prensin ayaklarına kapandı. Bunu sonraları bazı şeyleri görebilen Darya Alekseyevna anlatmıştı. Nastasya Filipovna heyecanla prensin dizlerine sarılıyor, ''Ne yapıyorum ben, ne yapıyorum?'' diye haykırıyordu. ''Ne yapıyorum sana?'' Prens bir saat kadar yanında kaldı. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Darya Alekseyevna'nın anlattıklarına göre çıktıkları zaman ikisi de rahat, mutlu görünüyorlardı. O gece prens eve döndükten sonra bir kere daha durumunu sordurdu. Ama Nastasya Filipovna uyumuştu artık. Prens sabah erkenden Darya Alekseyevna'ya iki kere daha adam saldı. Üçüncüsü prense şu haberle döndü. Şu anda Nastasya Filipovna'nın çevresi Petersburg'dan gelmiş bir sürü terzi ve berberle çevrili. Kendisi onun gibi bir güzele yaraşacak gelinliğini düzenlemeye çalışıyor. Şu anda mücevherlerin hangisinin ne biçimde takılacağı konusu görüşülüyor. Prens iyice rahatlamıştı. Evlenmenin daha sonraki aşamalarını bilenler olayı şöyle anlatıyorlardı. Nikah töreninin saat 8'de yapılması kararlaştırılmıştı. Nastasya Filipovna 7'de hazırlığını bitirmişti. Saat 6'dan sonra Lebedev'in köşkü ve Darya Alekseyevna'nın evinin çevresinde bir seyirci kalabalığı toplanmaya, 7'de de kilise dolmaya başlamıştı. Vera Lebedev ile Kolya prens için büyük kuşku içindeydiler. Ama prensin dairesinde konuk ağırlamakla uğraştıkları için işleri başlarından aşkındı. Nikahtan sonra herhangi bir toplantı filan yapılmayacaktı. Lebedev nikah törenine katılması zorunlu olanlardan başka Fitetsinleri, Ganya'yı, boynunda Anna nişanı taşıyan doktoru, bir de Darya Alekseyevna'yı çağırmıştı. Prens bu aşağı yukarı hiç tanımadığı doktoru neden çağırdığını sorunca, Lebedev kendinden hoşnut bir tavırla, boynunda nişanı var, heybetli bir adam, gösteriş olsun diye çağırdım, dedi. Prens Lebedev'in düşüncesine gülmekten kendini alamadı. Fıraklı ve eldivenli kellerle Burdovski kusursuz görünüyorlardı. Yalnız keller evi çevreleyenlere düşmanca bakışları, dövüş çıkarmak isteyen bazı hareketleriyle prensi ve ona kefil olanları oldukça telaşlandırmıştı. Saat 7.30'da prens arabayla kiliseye gitti. Şunu belirtelim ki prens her şeyin yöntemince yapılmasına özen gösteriyordu. Her şey hiç sakınılmadan açıkça ve gereken biçimde yerine getiriliyordu. Sağ sola tehditli bakışlar fırlatan kellerin eşliğinde kesilmeyen fısıltılar arasında güçlükle yürüdü. Bir süre için mihrap hücresine çekildi. Keller gelini almaya gitti. Darya Alekseyevna'nın evinin önü prensinkinden 2-3 kat daha kalabalık, daha da laubaliydi. Keller merdivenden çıkarken kulağına öyle sözler geldi ki dayanamayarak topluluğa bir söylev çekmeye hazırlandı. Bereket Burdovski ile merdivenden koşarak inen Darya Alekseyevna onu yakalayıp zorla içeri götürdüler. Keller sinirli, telaşlıydı. Nastasya Filipovna kalktı. Sonradan Keller'in anlattığı gibi çarpık bir gülümsemeyle bir kere daha aynaya baktı. Yüzünün ölü gibi sarı olduğunu söyledi. İkonun önünde dindarca bir tavırla eğildi. Merdivende onu kalabalığın uğultusu, gülüşmeler, alkışlar karşıladı. Islıklar bile duyuldu. Ama bir an sonra sesler değişti. Ne kadar güzel. Onun gibilerini çok gördük. Ne ilki ne de sonu bu. Nikahta keramet vardır eşekler diye bağırışmalar duyuluyordu. Yanındakiler böyle güzel zor bulunur diye haykırıyorlardı. Ufak katiplerden biri, prenses bu, böyle bir prenses için canımı verirdim diye bağırdı. Hayatın pahasına bir gece. Nastasya Filipovna dışarıya kireç gibi bembeyaz bir yüzle çıkmıştı. Ama kalabalık kapkara gözlerinin yakan bakışlarını dayanamamış, hayranlık çığlıklarını tutamamışlardı. Faytonun kapısı açıldı. Keller geline elini uzattı. Ama Nastasya Filipovna birdenbire bir çığlık attı. Merdivenden aşağıya, kalabalığa doğru atıldı. Peşindekiler şaşkınlıktan oldukları yerde dona kaldılar. Kalabalık önünde ikiye ayrıldı. Merdivenin 5-6 adım ötesinde nereden çıktığı belli olmayan Rogojin duruyordu. Nastasya Filipovna halkın arasında onun bakışlarını hemen fark etmiş, çılgınlar gibi ona koşarak ellerine sarılmıştı. Kurtar, götür beni. Nereye istersen şimdi. Rogojin onu kucağında faytona kadar götürdü. Cüzdanından bir 100 rublelik çıkararak arabacıya uzattı. İstasyona çek. Trene yetiştirirsen bir yüzük daha var. Kendi de Nastasya Filipovna'nın arkasından faytona atladı. Kapıyı örttü. Arabacı bir an durmadan atları kamçıladı. Keller sonraları bu ani durumdan nasıl bir şaşkınlığa kapıldığını anlatıyordu. Bir saniye gecikseler kendimi toparlar dünyada bırakmazdım diyordu. Başka bir arabaya atlayarak Burdovski ile onları izlemeye kalktılar. Ama yarı yolda vazgeçtiler. Nasıl olsa geç kaldık. Zorla döndüremeyiz zaten. İyice sarsılan Burdovski de buna prens de razı olmaz dedi. Rogojin ile Nastasya Filipovna istasyona tam zamanında yetiştiler. Trene binmek üzereyken Rogojin perondan geçen eski ama koyu renk, temiz manto, başörtüsü giymiş bir kızı durdurdu. 50 rubleye mantonuzu verir misiniz diye eline parayı tutuşturdu. Kız şaşkınlıktan sorunu anlamaya vakit bulamadan mantosuyla örtüsünü alarak Nastasya Filipovna'nın üstünü örttü. Böylece Nastasya Filipovna'nın muhteşem kıyafetiyle trende herkesin dikkatini çekmesini de önlemiş oluyordu. Genç kız eski değersiz giysisini bu kadar kârla satabilmesinin nedenini sonradan anlayabildi. Olayın gürültüsü umulmadık bir hızla kiliseye ulaştı. Keller prensin yanına giderken tanımadığı bir takım insanlar yolunu kesiyor, soru yağmuruna tutuyorlardı. Gülüşenler, baş sallayanlar vardı. Hiç kimse kiliseden çıkmıyor, prensin bu haberi nasıl karşılayacağını bekliyorlardı. Prens haberi sarararak gene de sessizce karşıladı. Yavaşça, İçimde bir korku vardı, gene de böyle olacağını tahmin etmiyordum, dedi. Kısa bir sessizlikten sonra, hoş, onun için bu son derece doğal, diye ekledi. Keller, prensin bu düşüncesini eşsiz felsefe diye adlandırmıştı. Görenler prensin kiliseden sakin, dinç çıktığını söylüyorlardı. Eve mümkün olduğu kadar çabuk gitmek, yalnız kalmak istediği belliydi. Ama buna meydan vermediler. Prensin arkasından odaya davetlilerden bazıları, Petitsin, Gavril Ardalyonovic, bir de gitmeye hiç niyetli görünmeyen doktor daldı. Evin çevresindeki başıboş kalabalıkta dağılmamıştı. Prens Taraça'da içeri girmek isteyen memur kılıklı birkaç kişiyle Lebedev'le Keller'in mücadele ettiklerini gördü. Tartışanlara yaklaşarak sorunun ne olduğunu sordu. Lebedev'le Keller'i incelikli sözlerle uzaklaştırarak girmek isteyenlerin başında bulunan kır saçlı, tıknaz zata içeri buyurarak kendisine şeref vermesi ricasında bulundu. Tıknaz zat bozuldu ama yürüdü. onu mümkün olduğu kadar serbest görünmeye çalışarak 7-8 kişi izledi. Başka gönüllü çıkmadı. Halk hemen bu arsızları eleştirmeye başladı. Girenleri oturttular. Az sonra da çay geldi. Konuşmaya başladı. Her şey son derece kibar, sade yürüdüğü için şaşkınlık uyandırıyordu. Kuşkusuz konuşmayı canlandırmak, sözü gerekli konuya getirebilmek için birkaç densizce girişim oldu. Prens o kadar saygılı ve konukların onurunu gözeterek öylesine güvenli davranıyordu ki, bu gibi sorular kesildi, konuşma ciddileşti. Konuklardan biri hiç yeri değilken ne olursa olsun çiftliğini satmayacağından söz açtı. Tam tersine bekleyeceğini ve nasıl olsa başaracağını söyledi. Bazen girişim paradan daha önemli oluyor beyefendi. İş hayatında ben bu ilkeye bağlıyım diye sözünü bitirdi. Lebedev kulağına bu adamın değil çiftçiliği, kulübesi bile olmadığını fısıldamasına karşın prens kendisine söylenenlere içten hak verdi. Çaylar içilerek bir saat kadar geçti. Çaydan sonra konuklar daha fazla kalmaya çekindiler. Doktor ve kır saçlı zat prensle çok sıcak vedalaştılar. Ötekiler de ayrılırken üzülmeye değmez, belki böylesi daha hayırlı gibi sözler duyuldu. Şampanya isteyenler bile çıktı ama yaşlı konuklar gençleri susturdu. Kalabalık dağıldıktan sonra keller Lebedev'e, "Biz seninle kavga çıkarıp karakolluk olacaktık," dedi. Oysa o yeni dostlar edindi. Bunların nasıl insanları olduğunu çok iyi bilirim ben. Oldukça çakır keyif olan Lebedev iç çekerek, "Her zaman derim ya, bilginlerden kaçar çocuklara açılır bu adam. Ama Tanrı'nın çocuklardan yana olduğunu da gördük. Azizler uçurumun kenarından çevirdi onu." Saat 10:30'a doğru prensi yalnız bıraktılar. Başı ağrıyordu. Prensin resmi elbisesini çıkararak evlilik kılığını giymesine yardım eden Kolya herkesten sonra gitti. Birbirlerinden hararetli bir biçimde ayrıldılar. Kolya olanlardan hiç söz etmiyordu. Ertesi gün gelmeye söz vererek ayrıldı. Sonradan anlattığına göre bu ayrılışta prens ona hiçbir şey açmamış, buna göre niyetlerini ondan bile saklamıştı. Az sonra evde kimseler kalmamış gibiydi. Burdovski İpolit'e gitmiş, Kelale Lebedev kafalarını sokacak bir yer bulmuşlardı. Yalnız Vera Lebedev'e odaları biraz düzene sokmak için bir süre daha kaldı. Çıkarken prensin odasına uğradı, onu masanın önünde başı dirseklerine dayalı buldu. Yavaşça yaklaşarak omzuna dokundu. Prens şaşkınlıkla ona baktı. Bir an sanki bir şeyler hatırlamaya çalıştı ama olanlar aklına gelince birden heyecanlandı. Ertesi sabah trene yetişebilmesi için onu 7'de uyandırmasını Vera'dan rica etti. Vera söz verdi. Prens bunu kimseye söylememesi için de ona sanki yalvardı. Genç kız buna da söz verdi. Çıkmak üzereyken prens onu 3. kez durdurdu. Ellerinden, sonra da alnından öperek fevkalade bir tavırla "Yarına kadar," diye mırıldandı. Vera bunları sonradan anlatmıştı. Prensin halinden kuşkuluydu ama ertesi sabah verdiği söze uyarak prensi 7'de kaldırdığında onu dinç gülümser bulunca kuşkuları dağıldı. Soyunmadan yattığı halde uyuyabilmişti. Tahminine göre bugün dönebilirdi. Bu yüzden kente gittiğini ondan başkasının bilmesi de gerekmezdi. 11. Prens bir saat sonra Petersburg'a vardı. Ana kapıdan girerek saat 10'a doğru Rogojin'in zilini çaldı. Uzun zaman kapıyı açan olmadı. Neden sonra Rogojin'in ihtiyar annesinin dairesinde bir kıpırtı oldu. Kapıyı açan sevimli ihtiyar hizmetçi, "Parfen Semenoviç evde yok. Kimi istiyorsunuz?" diye sordu. "Parfen Semenoviç'i. Evde yoklar." Hizmetçi prensi vahşi bir merakla seyrediyordu. "Hiç olmazsa bu gece evde yatıp yatmadığını, akşam dönüşünde yalnız olup olmadığını söyleyin." Hizmetçi bakmaya devam ediyor, yanıt vermiyordu. "Dün akşam burada Nastasya Filipovna yok muydu? Kim olduğunuzu sorabilir miyim?" "Prens Lev Nikolayevich Mishkin. Çok iyi görüşürüz biz." Hizmetçi gözlerini indirdi. "Yoklar evde." "Nastasya Filipovna da yok mu?" "Bilmiyorum. Durun, biraz durun. Ne zaman gelirler acaba? Bunu da bilemem." Kapı kapandı. Prens bir saat sonra yeniden uğramaya karar verdi. Avluda bakınırken kapıcı ile karşılaştı. "Parfen Semenoviç evde mi acaba?" "Evdeler efendim." "Peki ama bana şimdi evde olmadığını söylediler." Onun dairesinden mi? Hayır, annesinin hizmetçisi söyledi. Parfen Semenovic'in kapısını açan olmadı. Belki dışarı çıkmıştır. Haber vermez ki. Her gidişte anahtarları da götürür. Bazen odaları 2-3 gün kapalı kalır. Dün evde olduğuna emin misin? Evdeydi. Bazen ana kapıdan girdiği için görmediğimiz olur ama. Nastasya Filipovna yanında mıydı? Bunu bilmiyoruz. Pek sık teşrif etmiyorlar. Gelseler herhalde bilgimiz olurdu.
Ayrım sonu.